Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 1 Mart 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, editör Salim Salimoğlu olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Salim Salimoğlu ile birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz olacak ve stüdyomuzda konuğumuz ise spor yazarı Hasan Ötgün olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabah gazetesinin manşeti 28 Şubat darbesi CHP zihniyetidir. Demokrasimiz adına o utanç gününün, benim başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı günün 22. yıl dönümündeyiz dedi Başkan Erdoğan. Erzurum'da coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, 3 müjde verdi. Erzurum Şehir Hastanesi'ni kuruyoruz. İspir ve Köprüköy'e de doğalgaz arzı yapacağız. Başköy Barajı'nı yıl sonunda hizmete alıyoruz dedi. O çileleri CHP ile çektik. Camilerimizi ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir. Başörtülü kızlarımızı odalarda hesaba çeken rektör yardımcısı hanım CHP'nin milletvekili oldu. Bay Kemal, sen darbecisin, sen darbecilerle berabersin, sizin geçmişinizde bu var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Star gazetesinin manşeti zammı boş ver, maaşları ver. CHP'li belediyelerde işçiler açlık grevine başladı. Şişli Belediyesi'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. CHP liderinin en düşük ücret 2200 lira olacak vaadini hatırlatan işçiler, zam istemiyoruz, hakkımız olan maaşı verin yeter sözleriyle isyan etti. İstanbul'da CHP'li Şişli, Avcılar, Maltepe, İzmir Büyükşehir Belediyelerinde isyan sesleri yükseliyor. İşçiler aylardır maaşlarını alamadıkları için iş bırakınca CHP'li belediyelerde çöp dağları yükselmeye başladı. Haftalardır kaldırılmayan çöpler nedeniyle bu ilçeler yaşanamaz hale geldi demiş Star gazetesi. Milliyet gazetesinin manşeti "Yüzü artık gülüyor." SMA ilaçlarının Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamına girmesinin ardından iki çocuğu da bu hastalığa yakalanan Arzu Uz Şahin'in yüzü artık gülmeye başladı. İki çocuğuna birden teşhis konulduktan sonra Şahin, Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan ve dünyada bu hastalıkla mücadele eden hastaların tek umudu olan ilacın peşine düştü. Ama fiyatı 125 bin avroyu bulan ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sadece SMA tip 1 hastaları için Türkiye'ye getirildiğini öğrendi. Pes etmeyen anne Şahin, İki çocuğu ve ilaç bekleyen diğer hastalar için savaşa başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Şahin'in verdiği mücadele ses getirdi. Kasım'da SMA tip 2 ve SMA tip 3 hastaları için de bireysel başvuruların işleme alınacağı açıklandı. Arzu Uz Şahin'in 21 yaşındaki kızı Ayça, önceki gün kendisini hayata bağlayacak olan ilacın ilk dozunu nihayet alabildi. 16 yaşındaki oğlu Burak da çok yakında ilacına kavuşacak, diyor Milliyet gazetesi. Hemen üstte "Hedefler tutar" başlığı var. Albayrak, enflasyonun hedeflediğimiz yönde gittiğine dair net sinyaller alıyoruz, dedi. Bütçe disiplini, cari açık ve fiyat istikrarında 6 ayda ciddi yol kat ettiklerini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon hedeflerinin çok rahat tutturulacağını ve ötesinde bir performansla bu yılın enflasyonunun ortaya konulacağını söyledi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Erdoğan arabulucu olsun. Pakistan, Hindistan geriliminde Türkiye'ye çağrı" başlığı var Yeni Şafak gazetesinde. Asya'nın iki nükleer gücü Pakistan ve Hindistan savaşın eşiğine gelirken İslamabad'dan önemli bir teklif geldi. Meclisi bilgilendiren Başbakan İmran Han, "Dostlarımızla temas halinde olacağız ve gerilimin azaltılmasında rol oynamalarını isteyeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bunun için arayacağım," dedi. İmran Han akşam saatlerinde de Erdoğan'la görüştü. Krizin bitmesini isteyen İmran Han, "Yanlış hesaplar yüzünden ülkeler mahvoldu. Savaş çözüm değil. Hindistan adım atarsa karşılık veririz," diye konuştu. Pakistan, iyi niyet gösterisi olarak da elinde esir tuttuğu Hint pilotu serbest bırakacak, demiş gazete. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri İslam İşbirliği Teşkilatı'nda haddini aştı başlığı var. Birleşik Arap Emirlikleri emri vaki yaparak İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olmayan Hindistan Dışişleri Bakanı'nı toplantıya onur konuğu olarak çağırdı. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi sekreterya ve üye ülkeleri de bilgilendirmedi. Pakistan, Hindistan'la yaşadığı uçak krizinin ardından davetin çekilmesini talep etti, demiş gazete. Akşam gazetesinin manşeti "Savcıyım, önce ben oynarım." Diyarbakır Çermik'te halı sahada saat tartışmasına giren savcı 14 öğretmeni gözaltına aldırdı. HSK inceleme başlattı, diyor Akşam gazetesi. Tanıklara göre saat 21 için randevu alan 14 öğretmenin maç yaptığı sırada gelen savcı ve beraberindekiler, randevu saatleri 22 olmasına rağmen "bu saat bizim" diyerek sahanın boşaltılmasını istedi. Öğretmenlerin itirazı üzerine polisi çağıran savcı kimlik kontrolü istedi. Maça formayla gelen öğretmenler kimlik gösteremeyince gözaltına alındı. Savcı ve takımı da "öğretmenler bırakılana kadar futbol oynadı," demiş Akşam gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti "Savcıya kırmızı kart." halı sahada 14 öğretmeni gözaltına aldırttı. Diyarbakır Çermik'te savcı Mehmet Kıran'ın halı sahada oynanacak maçın saati konusunda tartıştığı 14 öğretmeni gözaltına aldırması büyük tepkilere yol açtı. Çermik'te önceki akşam bir grup öğretmen 21-22 arasında yapacakları maç için halı sahaya gitti. Ancak 22-23 arasına randevu almalarına rağmen erken gelen savcı Mehmet Kıran'ın da aralarında bulunduğu bir başka grup sahaya girmek istedi. Gruba izin vermeyen öğretmenler maçlarına devam etti. Yaklaşık 20 dakika sonra gelen polis maçı durdurdu ve GBT kontrolü yaptı. Daha sonra 14 öğretmen ekip otolarına bindirilip karakola götürüldü. Bir saat sonra da bırakıldılar. Öğretmenler karakoldayken savcı ve arkadaşları futbol oynadı. Büyük tepki çeken olayın ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu inceleme başlattı demiş Hürriyet gazetesi. Bu arada öğretmenler sahipsiz değil başlığı var. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran, öğretmenler üvey evlat değildir, sahipsiz hiç değildir derken, personel müdürü Aydoğdu, adalet şahsi ihtiraslar için kullanılamaz tepkisini gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerimizin yanındayız dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hiçbir meslek imtiyaz doğuramaz açıklamasını yaptı. Milat gazetesinin manşeti Papa'ya yaklaştı. Her eyleme İslami terör damgası yapıştıran Batı, ayyuka çıkan kiliselerdeki çocuk tecavüzlerine Hristiyan sapıklığı demiyor. Papa'nın sağ kolu kardinal bile gözaltına alındı demiş gazete. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Trump Türkiye'siz olmaz başlığını taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner arasında önceki gün gerçekleşen görüşmede Trump'ın gerek Suriye gerekse İsrail-Filistin meselesinin çözümünde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi yanında görmek, bölgenin diğer aktörlerinden ayrı Türkiye ile istişare ederek ilerlemek istiyor mesajı Ankara'ya iletildi demiş gazete. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında artan işbirliği ile Trump yönetiminin İsrailliler ve Filistinliler arasında barış sağlama çabalarının ele alındığı, buna ek olarak bölgenin ekonomik yatırımlar yoluyla bir bütün olarak kalkındırılması yollarının görüşüldüğü bildirildi demiş gazetede. Türkiye gazetesinin manşeti taşımalı ahlaksızlık toplumdaki bozulmaya iki örnek demiş gazete. İstanbul'da para için taşıyıcı annelik yapan iki kadın yakalandı. Hollanda Büyükelçiliği Türkiye'deki sapkınlığa destek fonu kurdu demiş gazete. İstanbul Emniyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir organizasyonun çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı annelik ve yumurtalık temin ettiğini belirledi. Maltepe'de bir adrese baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda doğurganlık artırıcı hormon ilacıyla farklı markalara ait gümrük kaçağı 63 şişe içki ele geçirildi. Taşıyıcı annelik yapan yabancı uyruklu iki kadın gözaltına alındı diyor Türkiye gazetesi. Bugün son gazetemiz Yeni Akit gazetesi olacak. Yeni Akit gazetesinin manşeti 28 Şubat utanç günü. Erzurum'da halka hitap eden Başkan Erdoğan, mütedeyyin insanlara büyük zulümlerin reva görüldüğü 28 Şubat'ı demokrasi tarihinin utanç günü olarak yorumladı. Erdoğan, CHP'nin her darbe döneminde cuntacılarla kol kola olduğunun da altını çizdi ve ekledi. Menderes'i astıran zihniyet şimdiki CHP zihniyetiyle aynı.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Emre Yüncü hattımızda bizi bekliyor. Emre Yüncü günaydın.
Günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Artık seçime bir aydan az bir süre kaldı. 31 Mart seçimlerine sadece 30 gün kaldı ve siyasi partilerde de seçim çalışmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün iki miting düzenleyecek. İlki saat 13'te Ardahan'da olacak. Ardından saatler 16'yı gösterdiğinde Artvin'de halka seslenecek. Neden AK Parti'ye oy vermeleri gerektiğini açıklayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Artvin mitinginin hemen ardından da Rize'ye geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Baba Ocağı Güneysu'da bu geceyi geçirecek. Bunun yanı sıra tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde de seçim çalışmaları aralıksız devam ettiğini söyleyelim. Bir diğer önemli başlık seçimle ilgili saat 10'da bugün, daha doğrusu bugün saat 17'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu Yüksek Seçim Kurulu'nun İl Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu'nun ise ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlanması son günü. Bugün saat 17'ye kadar İSK itirazları kesin olarak karara bağlayacak. Yine bunun yanı sıra hatırlatmakta fayda var. Dar gelirli elektrik desteği ödemeleri bugün başlıyor. Bu çok önemli. Zira 2 milyon 22 bin haneyi ilgilendiren bir konu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda müjdesini vermişti. Bugünden itibaren PTT şubelerine giderek dar gelirli aileler hane sayısına göre aylık 40 lira ile 80 lira arasında ödeme alacak. Geri bir ödeme alacak elektrik faturalarından ve tabii ki son olarak da Fethullahçı terör örgütüne yönelik davalar devam ediyor Ankara'da. Bugün Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde yurtta sulh üyelerinin aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına Ankara'da devam edilecek.
Emre Yüncü teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, editör Salim Salimoğlu. Salim Salimoğlu günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, teşekkürler, hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Emre Yüncü'nün de altını çizdiği gibi artık bir aydan az bir zaman kaldı yerel seçimlere. Ve yerel seçim gündemi de tüm hızıyla devam ediyor. Hem haber bültenlerinde hem gazete manşetlerinde hem de gündemde yerel seçim hazırlıklarından, çalışmalarından bahsediliyor. Siz neler söyleyeceksiniz bu çalışmalarla ilgili?
Hazır yerel seçim çalışmaları demişken oradan bir cümleyle gireyim de sonrasında yine parti parti herhalde açarız vaktimiz olduğu sürece. Şimdi yerel seçim çalışmalarından ziyade şu an sanki AK Parti'nin çalışmaları yürüyor gibi gelmiyor mu? Hani bakıldığı zaman şimdi gazetelere de bakın, televizyonlara da bakın. Evet. Sürekli Başkan Erdoğan ve AK Parti kurmaylarının yaptığı çalışmalar. Yani yerel adaylar olarak yani CHP'nin adayı örneğin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu tamam çalışıyor. İşte belki İYİ Parti'nin adayı başkaca illerde çalışıyor. O yereldeki çalışmalar hariç olarak baktığımız zaman Meral Akşener'i ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben çok fazla ekranlarda ya da gazetelerde göremiyorum. Ha, burada şimdi ister istemez şöyle bir karşı tepki gelebiliyor. İşte siz çıkarmıyorsunuz ekrana gibi televizyoncular için, özellikle bizler için. Öyle bir şey olmadığını başta belirtelim. Çünkü yani şimdi Başkan Erdoğan günde en az iki miting yapıyor. İşte bugün de az önce arkadaşımız söyledi, muhabir arkadaşımız söyledi. Yine iki mitingi vardı yanılmıyorsam değil mi? Yanlış duymadım ben. Yani tek mitingde geçtiği gün bir geçen Erzurum oldu. Onun haricinde evet. Seçim startı verdiği andan itibaren hemen her gün iki evet. miting yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting programına bakıyorsunuz. Miting değil zaten kapalı salon toplantıları şeklinde yapıyor. Evet. Meeting programı olarak da 15 tane toplam il evet. benim aklımda kalan ki bunların da hepsi batı illeri. Aslında belki hani bu Batı illeri demişken de başka bir şey mi belki altını çizmek lazım. CHP-HDP gizli ittifakı diye bir ittifaktan hep bahsediyoruz ya. Ki hani CHP'nin yönetim kademesi en azından kabul etmiyor bunu. Hı hı. Ama tabanda bir birliktelik olduğunu CHP'nin tabanı da söylüyor zaten. İster istemez bir birliktelik olabilir. Yani bunu kimsenin hani garipseyeceği bir durum olarak görmemek lazım. Sonuç itibariyle bakıldığı zaman birbirine yakın iki düşünce şu an itibariyle. Hani eski CHP değil çünkü. Bugünkü CHP eski CHP değil. Eski CHP olsa hani ulusalcı bir kanadı vardı ayrı. İşte daha milli manevi değerlere sahip çıkan bir kanat vardı. Onlara bakıldığı zaman hani HDP ile yan yana pek CHP'yi oturtamazsınız belki ama bugünkü CHP HDP ile benzer görüşleri hemen hemen savunan ki işte HDP CHP içerisinde belki vazgeçse HDP'nin içerisinde siyaset yapabilecek çok fazla insan var şu an itibariyle. O nedenle bakıldığı zaman hani çok garipsememek lazım CHP ile HDP'nin yan yana gelmiş olmasını ama CHP bunu inkar ediyor. Böyle bir birliktelik yok demeye getiriyor. Açıklamalar her şey bir kenara yani HDP cephesinden gelen açıklamalar bir kenara. Kemal Kılıçdaroğlu'nun meeting programına baktığımız zaman da aslında her şey biraz daha ortaya çıkıyor. İşte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da en son HDP eş başkanı Sezai Temelli'nin yapmış olduğu bir açıklama vardı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da biz kazanacağız. Batı'da da AKP'ye kaybettirmek için her şeyi yapacağız yönünde bir açıklaması vardı. Şimdi bu açıklamayı baktıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun da meeting programına baktıktan sonra hakikaten artık her şey örtüşüyor. Yani puzzle'ın yerlerine oturtabiliyorsunuz. Çünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde CHP'nin hiç bir tane bile mitingi yok. Planlanan bir miting yok. En doğuda Kılıçdaroğlu'nun gideceği en doğu illeri Adana, Mersin ve Hatay. Adana ve Mersin'de zaten ortak aday gösterdikleri için yani oraya gidiyor. Hani ortak miting yapacaklar Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener. Kılıçdaroğlu o yüzden gidiyor. Doğal olarak o çizgiyi çizerseniz onun daha doğusunda gideceği bir yer yok. Karadeniz'i saymıyorum. Karadeniz var. Ama baktığımız zaman bütün miting yapacağı iller İstanbul'a işte 3-4 defa gidecek. Ankara'da yine öyle 2-3 defa ayrı mitingler yapacak. İzmir, Hakeza, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ, Kırklareli bütün miting programları batıya yönelik. Doğal olarak şimdi Sezai Temelli'nin doğuda biz kazanacağız, batıda da kaybettirmek için her şeyi yapacağız dediğinden anladığımız nedir? Batıda CHP desteklenecek ya da Millet İttifakı desteklenecek. CHP demeyelim sadece de İYİ Parti'nin de içinde yer almış olduğu Millet İttifakı'nı destekleyecekler. Doğal olarak CHP de bütün miting planlarını batıya göre yapıyor. Doğuya gitmiyor. Niye? Doğuda çünkü yani şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Doğu HDP'ye bırakılmış, Batı Millet İttifakı diye gördüğümüz işte İYİ Parti ve CHP arasında paylaştırılmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Hani bu meeting programlarından geldik buraya gerçi ama evet. Baktığımız zaman da işte bu yine buna rağmen hani toplam 15 tane meeting dediniz. Başkan Erdoğan başladığı andan itibaren, yerel seçim programları başladığı andan itibaren 15'i çoktan geçti bile. Yani şu ana kadar ben saymadım ama günde 2 tane desek. Arada işte Ankara'da kaldığı önceki gün olduğu gibi Çat Cumhurbaşkanı'nı ağırladığı gün olduğu gibi Ankara'da haftada bir gün Ankara'da olduğunu düşünürsek ya da işte İstanbul'da belki başka devlet işleri olduğunu düşünürsek parti işleri olarak baktığımızda yani şu ana kadar belki 30'un üzerinde miting yaptı. Şimdi CHP'nin yapmış olduğu mitingi Meral Akşener'in yapmış olduğu mitingleri toplasak Erdoğan yaptığı mitinglere ulaşmıyor sayı. Şimdi bakıldığı zaman o nedenle hani gazetelere baktığımız zaman hep Erdoğan'ı görüyoruz ya da televizyon açtığımız zaman hep Erdoğan'ı görüyoruz belki. Olaya bir de bu boyuttan bakmak gerekiyor. Onun haricinde yerel seçim gündemiyle ilgili olarak yani yine CHP'den gidecek olursak eğer işte bugün adaylıkların itirazların da karara bağlanmasının 3 Mart son günü. Bugün itibariyle baktığımız zaman İzmir'in Balçova Belediye Başkan Adaylığı dün Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu bir karar var en son. İzmir'in Balçova Belediye Başkan Adayı CHP'nin adayıydı. Adaylığını düşürdü. Daha önce Muğla'nın Bodrum Belediye Başkanı'nın yine aynı şekilde adaylığı düşürüldü. CHP'nin adayıydı, adaylığı düşürüldü. Mersin'de de İYİ Parti'nin adayı Burhanettin Kocamaz ki yani aslında en büyük skandal oydu herhalde Burhanettin Kocamaz. Oradan başlayacak olursak eğer. Yani Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi olayın iki boyutu var. Birincisi yeni bir siyasetçi değil, dünkü siyasetçi değil, yıllardır belediye başkanı orada. Hani kendisi götürüp teslim edebilirdi evrakını, işi şansa bırakmayabilirdi. Bu işin ayrı bir tartışma boyutu. Ama yani sonuçta bir büyükşehir belediye başkanısınız. Pek çok işinizi birileri hallediyor. Doğal olarak şimdi YSK'ya gidip, il seçim kuruluna gidip başvuru yapmak da herhalde bir belediye başkanı bunu düşünmez diye tahmin ediyorum. O yüzden onu hani çok üzerine gitmemek lazım. Ama öbür tarafta yani içeriden oynanan bir oyun mu var ki bunu söyleyen parti içerisinde bir kanat var. Onlar daha ziyade Koray Aydın ve ekibini suçluyorlar.
Meral Akşener de kumpas dedi. Onun için
işte yani bir kumpas olduğu aşikar anladığımız kadarıyla. Getirelim. Ama hani bu kumpası kim oluşturdu, nasıl kurdu? İşte belki MHP sempatizan olan bir grup mu vardı içeride ya da Koray Aydın'ın başkaca işte CHP ile bu birlikteliğe karşı çıkmak için oynadığı bir yani o kadar çok konuşulabilecek şey var ki üzerinde soru işareti bir nokta. Bunu tabii partinin ortaya çıkarması lazım. Yani biz burada istediğimiz kadar konuşalım, istediğimiz kadar fikir yürütelim. Çünkü parti içerisinde zaten pek çok kanat olduğunu herkes biliyor. Yani İyi Parti daha yeni kuruldu ama kurulur kurulmaz içerisinde bir anda istifalar, kurucular, kurulu üyeleri, işte milletvekilleri yani o kadar çok istifa oldu ki parti içerisinden ve her istifa eden de bir şeyler söyledi. Doğal olarak şimdi onların açıklamalarından gördüğümüz parti kaynıyor zaten. Şimdi o yüzden biz o kadar çok senaryo yazabiliriz ki bunun üzerine. Doğal olarak bizim yazacağımız senaryolardan ziyade bunu Meral Akşener ekibinin ortaya çıkarması gerekiyor. Evet. Bu çok ciddi bir skandaldı çünkü. Yani şu an itibariyle belki Mersin Büyükşehir Belediyesi ellerinden gitti. Hiç seçime bile girmeden belki gitmiş olacak yani o kadar enteresan bir durum. Ve MHP'nin İyi Parti'nin daha doğrusu daha önce MHP'den seçilmişti Burhanettin Kocamaz malum sonra İyi Parti'ye geçmişti. Yani o görüşün en güçlü olduğu yerlerden birisiydi Mersin. Millet İttifakı'nın kesin alırız gözüyle baktığı yerlerden biriydi. Ha, alıp alamayacağınızı tabii ki 31 Mart'ta görecektik o ayrı konu ama yani Millet İttifakı'nın bakış açısından çantada keklik gördükleri bir yerdi. Şimdi o da gitti yani o şansları da gitti ellerinden. Yerine tabii ki bir aday gösterildi Demokrat Parti'den. Demokrat Parti adayı muhtemeldir ki desteklenecek. Yani Demokrat Parti'den aday olmaya kalktı. Onlara zaten işte Yüksek Seçim Kurulu olmaz dedi. Doğal olarak şimdi Demokrat Parti'nin adayını herhalde destekleyecekler. Ya da CHP'nin adayı bilmiyorum. CHP'nin adayı da eski milletvekili. Tanıdığımız da bir insan ki ben bu ilk şeyler başladıktan sonra Burhanettin Kocamaz tartışması başladıktan sonra o skandalın ilk anından itibaren görüşüyordum kendisiyle. Ben çekilmeyeceğim diyordu. Hani bu Burhanettin Kocamaz lehine çekilme şansınız olur mu? Böyle bir alternatiften bahsediliyor diye. O kendisinin çekilmeyeceğini söylemişti. Yarışta olacağını söylemişti o zaman. Ki zaten hani çekilse de Demokrat Parti durumunda olduğu gibi CHP'den de aday olmasına müsaade edilmeyecekti Burhanettin Kocamaz'ın Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Bu tartışmayı bir kenara bıraktıktan sonra dönelim Bodrum'a. Bodrum Belediye Başkanı adayı CHP'nin daha önce Yalıkavak Belediye Başkanı ve Yalıkavak Belediye Başkanı iken görevi kötüye kullanma suçundan cezası var. Ceza almış daha doğrusu. Ben hatırlamıyorum tabii. Ama bu cezayı sonuç itibariyle benim hatırlamamam normal. Yalıkavak Belediye Başkanlığı yapan kişi zamanında aldığı cezayı hatırlamaz mı? Belediye başkanına aday oluyorsunuz. Hadi o hatırlamadı ya da hatırlamazdan geldi diyelim. Genel merkez bunu nasıl araştırmaz, nasıl bulmaz? Çok enteresan bir şey. Yani 5 yıl siyaset yasağı var. 5 yıl siyaset yasağı olmasına rağmen aldığı ceza gereği yerel seçimlerde aday gösteriyorsunuz. Bu adaylığın Yüksek Seçim Kurulu'nun engeline takılacağı o kadar ortada ki. Ve bir de şöyle enteresan bir şey var. Bodrum'un belediye başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum'da güçlü bir isimdi mevcut belediye başkanı ki CHP'liydi. Hatta o kadar güçlü ki Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istedi Muğla'dan. Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılmayacağını bildiği için de işte CHP ile bağlarını kesip şimdi Demokrat Parti adayı olarak geçti. Sonuçta Mehmet Kocadon küstürülmezdi. Mehmet Kocadon ikna edilirdi ve CHP'nin adayı olarak devam edebilirdi. Böyle bir şey yapmadınız. Bir, Bodrum'da Mehmet Kocadon'u küstürdünüz, elinizden kaçırdınız. İki, Bodrum'da seviliyordur, sevilmiyordur. Nefret edeni de vardır, seveni de vardır. Bunlar apayrı tartışma konuları. O bakımdan bakmıyorum ama sonuç itibariyle mevcut belediye başkanı. Yani size orayı kazandırmış bir belediye başkanı olarak bakıyorum. Doğal olarak Mehmet Kocadan'ı küstürdünüz, gönderdiniz. Yerine başka bir isme aday gösterdiniz. O isim de aday olamadı şu an. Yüksek Seçim Kurulu adaylığını düşürdü. Aldığı ceza gereği. Yani o kadar enteresan şeyler oluyor ki parti içerisinde. Sanki birileri CHP'yi böyle ayağından tutmuş aşağıya doğru çekmeye çalışıyor. Ve buna da tepe yönetimi göz yumuyor gibi enteresan bir durum oluşuyor. Geçtik Bodrum'u da geçtik aday olamadı adaylığı düşürüldü bir başka isim işte aday olarak gösterilecek. Dün yaşanan İzmir Balçova Belediye Başkanı adayı yine aynı şekilde Yüksek Seçim Kurulu adaylığını düşürdü Balçova Belediye Başkanı adayının. Yani hiç mi bir araştırma yapılmadı ya da bu isimler üzerinde hiç mi durulmadı? Bütün bunları bir kenara koydum. Adaylıklarla ilgili pek çok tartışma zaten var. Ki bu nedenle de işte DSP'ye geçen isimler oldu. Demokrat Parti'ye geçen isimler oldu. Ha şöyle bir bakış açısı da var tabii. Bu da kısmen haklılık payı da var. Yani parti size aday göstermediği zaman mı aklınıza geldi de DSP'ye geçtiniz ya da Demokrat Parti'ye geçtiniz? Madem öyle hiç bu adaylık süreçleri yaşanmadan önce. Yani örneğin işte az önce söylediğim gibi Kocadon'u küstürmeseler, Kocadon'u aday gösterseler Demokrat Parti'ye belki hiç geçmeyecek. CHP'nin adayı olacak. İşte Mustafa Sarıgül örneğin en çok isim, ses getiren isimlerden biriydi Şişli'de. Aday gösterirse CHP'den hiç geçmeyecekti Demokratik Sol Parti'ye belki. Sonuç itibariyle şu an hani DSP ile CHP arasında da bir gerilim gerginlik var ya bir süredir devam eden. O gerginliğin asıl nedeni herhalde bu sadece bir kırgınlık olamaz ya da bu sadece sonuç itibariyle DSP'de bir siyasi parti bu seçime giriyor ve seçime girmesindeki amacı da başarılı olabilmek. Yani o da belediye kazanmak istiyor. O yüzden seçime giriyor. Yani siz kalkıp da şimdi CHP olarak Demokrat Parti'yi ya bizim adaylarımızı aldınız da onlarla seçime giriyorsunuz. Bizim oylarımızı böleceksiniz diye bir eleştirme yapmanın pek de haklı bir tarafı yok. Çünkü sonuç itibariyle oylar bölünecek ki onlar da oy alacak. O aldıkları oylarla da belediye kazanacaklar. Başka türlüsü zaten mümkün değil. Ama sonuç itibariyle şu günlerde yaşanan DSP ile yaşanan bu tartışma o da çok ciddi zarar verecektir CHP'ye. Bence hani CHP kurmaylarının da orada biraz daha işi üstünü kapatmaları daha mantıklı olur diye tahmin ediyorum. Çünkü tartıştıkları her gün Demokratik Sol Parti adaylarına sonuç itibariyle prim yaptıracaklar. Ki Demokratik Sol Parti'nin adayları da, ya daha doğrusu Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamasıydı bu zaten. Şimdi işte bize verdikleri, bizim aday gösterdiğimiz isimlerin işte çok önemli isimler olduğunu, partiyi yıpratacağını, oy böleceğini iddia ediyorlar. Madem bu kadar önemliydi bu isimler, niye siz kendiniz aday göstermediniz? Siz aday göstermediğiniz için o isimler bize geldi diye zaten Önder Aksakal'ın çok açık açıklamaları var. Yani CHP üzerinde veya İYİ Parti ile oluşan bu Millet İttifakı üzerinde konuşulacak çok fazla konu var gerçekten. Ama hani konu konuyu açıyor, o yüzden dağılıyor, uzuyor. Çok fazla uzatmadan Cumhur İttifakı ile ilgili de belki birkaç bir şey söylemek lazım. Beka sorunu işte şu an Milliyet Gazetesi'nin önünde duran başlıkta da yazıyor. Her darbe beka sorunudur diye Başkan Erdoğan'ın 28 Şubat mesajı dün yapmış olduğu mitingler sırasında. Erzurum'daydı ki dün de. Yani bir süredir hem Başkan Erdoğan hem MHP lideri Devlet Bahçeli bir beka sorununu gündeme getiriyor. Karşı tarafta da bir grup ne beka sorunu, bu işte bir muhtarlık seçimi ya da belediye seçimi gibi mevcut 31 Mart'taki seçimi biraz daha böyle hani düşük profilde göstermeye çalışıyor. Ama burada beka sorunundan kasıt şu, yani bunu artık herhalde herkes anlamıştır ama bir kez daha altını çizmekte fayda var. Yani hem Erdoğan'ın hem Bahçeli'nin söylemiş olduğu şey bir, mevcut parlamenter sistemden başka bir sisteme geçtik. Başka bir yönetim şekline geçtik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinde karşı tarafın oluşturduğu bir blok var. O blok bir meşruiyet tartışması yaratmak istiyor ezelden beri. Ama bugüne kadar olmadı. İşte başkanlık seçimi bunun ilk örneğiydi. Şimdi ikinci örneği 31 Mart'ta yerel seçimlerden sonra. Yani yerel seçimlerde çok önemli illeri kaybettirebilirlerse AK Parti'ye eğer kazanabilirlerse sonrasında yine bir meşruiyet tartışması üzerinden konuyu başka bir yerlere taşımak istiyor olabilirler endişesi var. Cumhur İttifakı'nda bu bir. İkincisi ki en önemlisi belki bence o terörün yeniden hortlama ihtimali. Yani uzunca bir süredir malum işte PKK terör örgütüyle mücadele diye bakacak olursak çok başarılı yürütülen bir terörle mücadele süreci var. Asker tarafından, polis tarafından ve korucular tarafından. Şimdi PKK'nın yeniden hortlaması ihtimali var mı? Var. Diğer taraftan işte DAEŞ terör örgütü dedik, Suriye'de şu an hani küçük de bir olsa dedik ama daha öncesinde var olan bir DAEŞ, hatta seninle de konuşmuştuk burada Arzu, ya bu DAEŞ terör örgütü üyeleri nereye gitti bir anda diye, evet. Daha önceki zamanlarda. Yani o uyuyan hücrelerin belki yeniden uyanması ihtimali ya da en büyük belki problemlerden biri olabilecek olan Fethullahçı terör örgütü ki Millet İttifakı'na baktığımız zaman şu an itibariyle İYİ Parti'den de CHP'den de ve dışarıdan destek veren HDP'den de FETÖ'ye yönelik olarak hiçbir şey duymadık. Yani biz FETÖ'yle sonuna kadar mücadele edeceğiz. FETÖ işte bu ülkede tekrar kafasını kaldıramaz, öyledir böyledir. Yani herhangi bir açıklama duymadık. Doğal olarak hani FETÖ'cülerin de biraz belki umut bağladığı, bel bağladığı bloklardan biri olma ihtimali yüksek tabii ki Millet İttifakı'nın. Doğal olarak şimdi olası bir başarı durumunda FETÖ'nün palazlanabilme ihtimalinden bahsediliyor bir de Cumhur İttifakı'ndaki endişe bu. Yani bakıldığı zaman terörle mücadelenin yeniden hortlama ihtimali sonrasında bir beka sorunu, bir gelecek sorunu. ülkenin, devletin, milletin geleceği ve bizlerin, halkın geleceğiyle ilgili bir sorun endişesi. Cumhur İttifakı'nın sürekli vurguladığı, üzerine bastığı konu. Bunun belki biraz altını çizmek gerekiyor ki zaten Başkan Erdoğan da, MHP lideri Devlet Bahçeli de her defasında aynı şeyi söylüyor.
Peki, evet. Yerel seçim gündemiyle tamamladık sohbetimizi. Çok teşekkür ediyoruz.
De, konuşacak çok konu vardı aslında. Çok
özetledik bile. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben programımıza katıldığınız için. Gazeteci, editör Salim Salimoğlu konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yazarı Hasan Ötgün stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Evet, sporun gündemi son derece hareketli, hayli yoğun. Bir kere Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan bir gelişme var. Yıldırım Demirören görevi bıraktı. Bir de milli takım teknik direktörlüğü görevi Şenol Güneş'e emanet edildi 4 yıllığına. Nasıl değerlendireceksiniz gelişmeleri?
Evet, beklenen bir olaydı Yıldırım Demirören için. Çünkü bundan bir süre önce bizi dinleyenler hatırlayacaktır. Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu şirket, Türkiye'de oynatılan iddia dediğimiz bir kurumun yayın haklarını aldı. Şirketi Yıldırım Demirören'e ait olunca etik açıdan zaten Futbol Federasyonu başkanlığını devam ettirmesi söz konusu olmayacaktı. Bekleniyordu Yıldırım Bey'in Sayın Başkan'ın görevi bırakmasını. Ve oldu. Dün beklenen gelişme gerçekleşti. Bazıları için belki sürpriz oldu deniliyor ama ikisinin bir arada olması siyahla beyaz gibi birbirine tersti. Nitekim Yıldırım Demirören doğru olanı yaptı. 2012'den beri Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığını yönetiyordu. Ve o dönem sona erdi. Şimdi Haziran ayında seçimler var. Yeni Futbol Federasyonu başkanı belirlenecek genel kurulda ve o döneme kadar Hüsnü Gürel'in yönetimdeki Hüsnü Gürel'in vekaleten bakacağı söyleniyor. Ve bu arada tabii çok büyük başka bir gelişme de, o da beklenen bir olaydı aslında. Şenol Güneş'in 4 yıllığına 1 Haziran 2019'dan itibaren göreve getirilmesi. Şenol Güneş bundan önce de milli takımda görev yaptı. Özellikle 2002'de Japonya'da oynanan Dünya Kupası'nda Türkiye'yi üçüncülük gibi bir basamağa getirme başarısını göstermişti Şenol Güneş. Beşiktaş'ta da zaten Şenol Güneş'in son dönemlerde yıldızı biraz, ne diyelim yani, o kelimeyi de bulamıyorum buradan. İki kez de şampiyonluk yaşattı Beşiktaş'a biliyorsunuz, evet. Ama bu sezon biraz eleştirilmeye başlanmıştı. Özellikle de son oynanan bu Fenerbahçe maçından sonra 3-0 galipken maçın 3-3'e bitmesinden sonra biraz eleştiri okları Şenol Güneş'e doğrusu acımasızca yönlendirilmeye başlandı bana göre. Çünkü Şenol Güneş'in elde ettiği başarı ortada. Ama her şeye rağmen sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ın başında kalacak Şenol Güneş, hem de milli takımda görev yapacak. Özellikle de şimdi şöyle notlarıma bir bakmak istiyorum. Bu ay Hem Arnavutluk'la hem de Moldova'yla maçımız var. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grubunda.
Şenol Güneş çıkacak.
Sanırım Şenol Güneş bunu organize edecektir. Çünkü şu anda Lucescu'nun da bırakmasıyla milli takım başı zaten boş biliyorsunuz. Hı hı. Şenol Güneş bence milli takıma ideal bir isim. Daha önce de görev yaptığından dolayı da yabancılık çekmeyecektir. Türk futbolunu çok yakından tanıyan bir teknik, hı hı, adam. Bence kendi insanımızı milli takım başına getirmek en mantıklı işti ve en mantıklısı yapıldı. Hayırlısı olsun diyelim, evet, hem Şenol, evet, Güneş için hem de Futbol Federasyonu için.
Peki Beşiktaş ne olacak deyince bugün gazetede bir haber gözüme çarptı. Onlar da Lucescu'yu düşünüyorlarmış Beşiktaş'ın başına. Böyle ya, ama son anı gelmeden siz öyle düşünmeyin diyorsunuz da böyle bir söylenti var anladığımız
kadarıyla. Ya söylentiler kadarıyla mutlaka olacaktır. Özellikle de ben bunu hep söylerim mesela transfer dönemlerinde.
Evet.
Aynı futbolcuyu 3-4 kulübün birden transfer ettiği haberleri, evet, hep çıkar. Biz buna alışığız. Ama olabilir. Yani Beşiktaş'ta Lucescu düşünülebilir. Çünkü Lucescu da Türk futbolunu yakından bilen, daha önce Türkiye'de görev yapmış bir teknik adam. Neden olmasın diyelim.
Peki, bakalım gelişmeleri takip edeceğiz. Hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de maçlar var, öyle değil mi?
Evet, ben programı vereyim. 24. hafta dediğiniz gibi. Bugün Antalyaspor Ankara Gücü maçıyla perdeyi aralayacak. Cumartesi günü yani yarın 3 tane karşılaşma var. Bursa Spor Demir Grup Sivas Spor'u ağırlayacak ki Bursa Spor Lig'in altlarında küme düşme hattında bir an önce yukarılara doğru gitmeyi düşünen bir takım. Sivas Spor da son haftalarda puan kaybediyor. Bakalım Bursa Spor Sivas Spor maçından nasıl bir sonuç çıkacak? Bir başka karşılaşma İstiklal Mobilya Kayseri Spor'la Beşiktaş arasında. Bence haftanın en kayda değer karşılaşmalarından bir tanesi. Şimdi Beşiktaş'ta bu gelişmeler yaşandıktan sonra bir önceki haftada Fenerbahçe maçının moral bozukluğu ışığı altında Kayseri Spor deplasmanında Beşiktaş'ın alacağı sonuç doğrusu çok merak edilen bir sonuç olacaktır. Ve cumartesinin son maçı Fenerbahçe Çaykur Rizespor. Fenerbahçe için haftalardır konuşuyoruz. Buraya geldiğimizde de sürekli söylüyoruz. Bu sezon hiç iyi gitmiyor, çok kötü durumda. Gerçi Beşiktaş karşısında alınan sonuç Fenerbahçeli taraftarları biraz memnun etti ama sonuçta bakıldığında şöyle bir beraberliktir. Yani 3-0'dan 3-3'e gelmesi belki Fenerbahçeli taraftarları memnun etti ama puan cetvelindeki durumu hiç de hiç açıcı değil. Mutlaka buradan 3 puanla ayrılmak zorunda kendi bakış açısına göre Fenerbahçe'nin. Çaykur Rizespor'da ikinci yarının istim üzerinde olan bir takımı. Arka arkaya aldığı puanlarla en alttan yukarılara doğru hareketlenen bir takım. Bu da bence ilginç bir karşılaşma olacak. Pazar günü yine 3 karşılaşma var. Atiker, Konya, Göztepe, Evkur, Malatya, Medipol, Başakşehir ki şu anda lider pozisyonda biliyorsunuz. Medipol, Başakşehir ve eğer ki bu emin adımlarla gittiği yoldan dışarı çıkmazsa Türkiye'de 5 takımdan sonra bir 6. takımda şampiyonluk tacı giyecek ama daha erken de bunları konuşmak için. Ama şu anda 6 puan en yakın rakibi Galatasaray'dan 6 puan önde onu da söyleyelim. Bu da çok kaliteli ve enteresan bir maç olacak. Evkur yeni Malatya, Medipol Başakşehir maçı ve Erzurum Galatasaray maçı. Hı hı. Burada şöyle bir sıkıntı var Galatasaray açısından. Karşılaşma saat 19'da oynanıyor. Galatasaray maçın oynanma saatini değiştirmesini istedi. Çünkü o saatlerde Erzurum'da hava sıcaklığının -14-15 derecelere düşmesi bekleniyor. Ama Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş bunu kabul etmedi. Karşılaşma 19'da oynanacak. Galatasaray'ın böyle bir itirazı olmuştu. Bunu da buradan belirtelim. Evet. Ve 24. hafta pazartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa Trabzon Akhisar Alanya maçlarıyla sona erecek. Zaten Kasımpaşa çok kötü gidiyor. Trabzonspor'u söylemeye gerek yok. Bekleneni veremediler ligde. Kupada da Ümraniyespor karşısında çok kötü bir sonuçtan sonra elendiler. Artık onların da en azından bundan sonraki maçlarda daha iyi oynayarak ve daha çok puanlar alarak ilk üçe girme olacak. Bakalım Kasımpaşa'da inanılmaz bir düşüş içerisinde. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin sabahleyin bir açıklamasını izledim. Dün akşam onlar da biliyorsunuz Atiker, düzeltiyorum, Akhisar Spor'la kupa maçında elendiler. Hı hı. Şöyle bir açıklama yaptı. Ben dedi 30 yıllık teknik direktörlük hayatımda böyle bir kötü seri görmedim dedi.
Eyvah.
Yani böyle bir kötü seri görmedim demesi gerçekten Kasımpaşa'nın hiç de iyi durumda olmadığının göstergesi. Onun için Kasımpaşa Trabzon maçı da çok ilginç bir maç olacak diyorum.
Peki biraz da Ziraat Türkiye Kupası'nı konuşalım. Orada
konuşalım.
Da enteresan karşılaşmalar, sonuçlar alındı.
Evet, hemen söyleyelim çünkü vaktimiz kısıttı. Ümraniye Trabzon'u 3-1 ile geçti ve Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor'u da eleyen takım olarak bütün dikkatleri üzerinde topladı. Hatayspor Galatasaray maçı çok ilginç maçlardan bir tanesi oldu. Galatasaray ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Hatay deplasmanı çok rahat gitti. Hava da çok güzeldi. 17-18 derecelik bir sıcakta oynandı karşılaşma. 2-0 öne geçti Galatasaray. Ama maçın bitmesine 10 dakika kala skor tabelasında 4-2 Hatay'ın galibiyeti vardı. Yani Hatay'ın atacağı bir golle tur atlama söz konusu oldu ki tarihi bir sonuç olurdu bu ama olmadı. Ve Galatasaray 4-2 yenilmesine rağmen deplasmanda atılan gol avantajıyla turu atladı. Göztepe ev kur Malatya Spor'u 1-0 yendi. İlk maçı 1-0 kaybetmişti. Penaltı atışlarında Malatya 5-3'lük avantaj sağladı ve turu geçti. Kasımpaşa dediğim gibi dün akşam Akhisar Spor'a 2-1 yenildi kendi sahasında ki. İlk maçı da 3-1 kaybetmişti. Elendi. Şimdi yarı finalde ev kur Malatya, Galatasaray, Ümraniye Spor, Akhisar Spor karşılaşmalarını izleyeceğiz. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 2-3-4 Nisan tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 23-24-25 Nisan tarihlerinde. Hı hı. Final ne zaman? Finalde 26 Mayıs tarihinde oynanacak. Bunu da söyleyelim ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da noktalayalım.
Herkese başarılar dileyelim. Biraz da basketbolu konuşalım.
Basketbolda Fenerbahçe rüzgarı, Fenerbahçe Beko rüzgarı gerçekten esiyor. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde dün akşamda bir Türk derbisi vardı. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşılaşması. Keyifli bir maç oldu. Fenerbahçe 84-66 kazandı. Ve 8 hafta kala zaten playoff'a çıkmayı garantilemişti Fenerbahçe. Dünkü galibiyetten sonra da playoff'ta saha avantajını garanti etti ki çok önemli biliyorsunuz playoff'ta saha avantajı. Ve Anadolu Efes'te ilk dörde girmeye çalışan bir ekip ama bu sene Fenerbahçe'yle de yolları çok kesişti iki takımın. Şöyle ben bakıyorum iki ekip şeyde karşılaşmıştı. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin ilk yarısındaki Efes kazandı bu maçı. Türkiye Kupası finalinde karşılaştılar. Fenerbahçe Efes 83-80 yendi. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştılar. Bu sefer Efes Fenerbahçe'yi 65-62 yenmişti. Bu maç çok önemliydi. Dikkat çekiyordu. Bayağı bir çünkü Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in rekabeti fazla. Ama Fenerbahçe Beko bu maçta sürprize kendine göre kendi sahasında oynamasının avantajını kullanarak yer vermedi. Ve sahadan 84-66 galip ayrıldı. Şu anda Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin lideri biliyorsunuz Fenerbahçe. Ve büyük bir başarı imza atıyor Sarı Lacivertliler. Dileriz bu sene playoff'ta da başarılı olur ve daha önce ülkemize getirdiği şampiyonluğu bir kez daha getirir.
Peki.
Bu arada kadınlarda yine basketbolda Türkiye Kupası maçları oynanıyor. Vaktimiz var mı bilmiyorum ama.
Yaklaşık bir dakika.
Şöyle söyleyeyim. Şanlıurfa'da oynanıyor Türkiye Kupası maçları. 8 takım oradaydı. En son şöyle söyleyeyim. Botaş'la Fenerbahçe yarın final oynamaya hak kazandı. Fenerbahçe çeyrek finallik maçında Galatasaray'ı yendi. Botaş Ormanspor'u elemişti. Çukurova Basket Beşiktaş'ı elemişti. Mersin Büyükşehir Belediyesi de Hatay'ı geçmişti. Dün oynanan yarı final maçları sonunda Botaş Çukurova'yı geçti. Fenerbahçe de Mersin Belediyesi'ni ekarte edince Botaş'ta Fenerbahçe bayan, daha doğrusu kadın diyoruz artık biliyorsunuz. Kadın basketbol takımları.
Bayan diyoruz, evet.
Evet. bize kızıyorlar çünkü bazen söylediğimiz zaman. Cumartesi günü yarın final oynayacaklar. Gerçekten Fenerbahçe BOTAŞ kadınlar finalinin ben çok keyifli ve çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Yarın Şanlıurfa'da gerçekten bir basketbol şöleni olacak. Bunu da buradan belirtelim.
Peki, başarılar diliyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için spor yazarı Hasan Ötgün konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep birazdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, camilerimizden ezan sesini duymak, birlikte namaza durmak, aynı duaya el açmak demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu sadece bir radyo değil, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan hasretini dindiriyor, memleketi size getiriyor.
hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla sabah saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle olacak. Ankara az bulutlu 10, İstanbul az bulutlu 15, İzmir az bulutlu 17, Erzurum az bulutlu 0'ın altında 2, Amsterdam yağmurlu 11, Atina çok bulutlu 17, Bağdat çok bulutlu 17, Berlin çok bulutlu 8, Kiev kar yağışlı 1, Lefkoşa sağanak yağışlı 13, Londra yağmurlu 15, Madrid az bulutlu 20, Mekke az bulutlu 29, Moskova hafif kar yağışlı 0'ın altında 4, New York hafif kar yağışlı 3, Paris yağmurlu 15, Pekin parçalı bulutlu 15, Roma çok bulutlu 15, Saraybosna çok bulutlu 10 ve Viyana yağmurlu 8 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz şimdi. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizimle birlikte olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyunca yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Ülke gündeminde bu hafta iki konu ön plana çıktı. İlki, Başkan Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'ın Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifade. Diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Kuzey Kore lideriyle Vietnam'da gerçekleştirdiği ve herhangi bir sonuç alınamayan zirve oldu. Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Temsilciler Meclisi'nde 3 gün boyunca milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı. Michael Cohen, Donald Trump'ı ırkçı, dolandırıcı ve sahtekar olduğunu belirterek onunla çalıştığı için kendisinden utandığını söyledi. Michael Cohen, Donald Trump'ın Demokrat Parti'nin elektronik postalarının 2016 başkanlık seçimlerinden önce WikiLeaks'e sızdırılmasıyla ilgili olarak önceden bilgi sahibi olduğunu söyledi. Donald Trump'ın son 10 yıl içerisinde kendisinden 500'den fazla kişiyi tehdit etmesini istediğini, ilişki yaşadığı porno yıldızı Stormy Daniels başta olmak üzere pek çok kişiye sus payını bizzat kendisi Donald Trump adına ödediğini söyledi. Bunun yanı sıra Donald Trump'ın ünlü Forbes dergisindeki prestijli zenginler listesinde yer almak için mal varlıklarını kabarık gösterdiği, bundan farklı bir zamanda ise az vergi ödemek için mal varlıklarını az gösterdiğini iddia etti. Michael Cohen, Donald Trump'ın kişisel ve iş hesaplarına ilişkin New York Güney Bölge Savcılığında hali hazırda bir soruşturma yürütülmekte olduğunu da söyledi. Amerikan kamuoyu Michael Cohen'ın ifade sürecini dikkatle takip ediyor. Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'ın ifadesi, FBI eski direktörü ve soruşturmayı başlatan James Comey'in Haziran 2017'de Donald Trump tarafından kovulmasından bu yana en kritik ve merakla beklenen ifade olarak görülüyor. Cumhuriyetçi Parti milletvekili ve senatörleri Michael Cohen'ın kongreye daha önce yalan söylediğini, yine söylemekte olduğunu ve bundan sonra da söylemeye devam edeceğini, bu nedenle Michael Cohen'ın dikkate değer bir isim olmadığını belirtiyor. Demokrat Parti ise bunun Rusya soruşturmasının sonu değil, aksine bir başlangıcı olduğu görüşünde. Amerikan kamuoyu Michael Cohen'ın ifadesinin Donald Trump'la ilgili bir azil sürecinin resmi olmayan ilk adımı olabileceğini konuşuyor. Kamuoyundaki bazı yorumlarda ise Donald Trump ve yakın çevresi için asıl zor günlerin şimdi başladığı, en yakınındakiler bu kadar suça, kirli işlere bulaştığına göre Donald Trump'ın bunlardan mutlaka haberinin olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan Donald Trump'ın eski kampanya müdürlerinden Roger Stone yaptığı açıklamada Cohen'ın açıklamalarının tamamen yanlış olduğunu söyledi. Michael Cohen önümüzdeki hafta Kongre'de Temsilciler Meclisi'nde ifade vermeyi sürdürecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Kuzey Kore lideri arasındaki ikinci zirve Vietnam'da tamamlandı. Donald Trump'la Kim Jong-un'un yüksek beklentiler içeren zirvesinde dağ fare doğurdu. Donald Trump'la Kim Jong-un arasında bir anlaşma sağlanamadı ve her ikisi de Vietnam'dan ayrıldı. Anlaşmazlık konuları Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kore'ye yaptırımlarının kaldırılması ve buna karşılık Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmayı sağlaması olarak ortaya çıktı. Bu ikisinin hangi sırayla yapılacağı konusundaki anlaşmazlık aşılamayınca görüşmeler tıkandı. Donald Trump zirvenin ardından yaptığı açıklamada aslında bir anlaşma metninin var olduğunu ancak imzaya uygun olmadığını, hızlı değil doğru adım atmaları gerektiğini söyledi. Kim Jong-un'un önce yaptırımların gevşetilmesini istediğini belirten Donald Trump buna hazır değiliz dedi. Donald Trump'a ülke içinden baskılar ve Haziran 2018'deki ilk zirveye dair eleştiriler vardı. Amerikan kamuoyu önce Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması, nükleer programına son verildiğinin Birleşmiş Milletler Silah Devletçileri tarafından onaylanması ve Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerine son verilmesi, bütün bunlar gerçekleştikten sonra yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Kamuoyunda yapılan yorumlarda ise zirveyle birlikte Kuzey Kore'ye güvenilmeyeceğinin bir kez daha kanıtlandığı belirtiliyor. Öncelikle kamuoyu genel olarak Donald Trump'ın herhangi bir anlaşma imzalamadan masadan kalkmasını memnuniyetle karşıladı. Zira mevcut şartlarda imzalanacak bir anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin yararına ve çıkarlarını gözeten bir anlaşma olmayacağı kanısı hakim. Bunun yanı sıra Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasıyla ilgili bir yol haritası çizilmediği için herhangi bir anlaşmaya varılamadığı belirtildi. Zirveyle ilgili Donald Trump'a ülke içinden sert eleştiriler de getirildi. Donald Trump, Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in Kuzey Kore'de 2017'de hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Kim Jong-un'u savunur pozisyonda olmakla suçlandı. Trump, zirve sırasında yaptığı açıklamada Kim Jong-un'un Amerikalı öğrencinin ölümünden haberinin olmadığını söylemişti. Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump'a zirveyle ilgili destek verirken, Demokratlar Kuzey Kore'yi bir kenara bıraktı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemi sarsan Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'ın ifade sürecine odaklandı. Aslında Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında Vietnam'da gerçekleşen ikinci zirve Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'ın ifadelerinin gölgesinde kaldı. Her iki tarafın da istediğini elde edemediği zirvenin tek kazananı Vietnam oldu. Donald Trump Vietnam'la demiryolu başta olmak üzere pek çok yatırım anlaşması imzaladı. Vietnam için iyi bir tanıtım oldu. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret anlaşması görüşmeleri devam ediyor. Donald Trump, Çin'e yönelik gümrük vergilerinin artırılması kararını uygulanmasını erteleyeceğini açıkladı. 1 Mart tarihine kadar iki ülke arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamaması durumunda Amerika Birleşik Devletleri 200 milyar dolar değerindeki Çin malına yönelik gümrük tarifesini %10'dan 25'e çıkaracaktı. Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini artırmayı ertelemesi iki ülke arasında 1 Mart'a kadar bir anlaşma sağlanamayacağı anlamına geliyor. Uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında kapsamlı bir ticaret anlaşmasına varılmasının neredeyse imkansız olduğunu, bunun yerine küçük küçük anlaşmalarla mevcut ticaret savaşının boyutunun küçültülmesinin hedeflendiğini belirtiyor. Donald Trump'sa görüşmelerde ilerleme sağlandığını, verimli geçtiğini ancak son kararı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmede vermek istediğini söyledi. Görüşmenin ne zaman yapılacağına dair bir açıklama gelmedi. Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar sahibini buldu. En iyi film Oscar'ını 5 dalda aday olan Green Book aldı. En iyi kadın oyuncu ödülünü The Favourite filmindeki rolüyle Olivia Colman kazandı. En iyi erkek oyuncu ödülü ise Bohemian Rhapsody'de Freddie Mercury'yi canlandıran Rami Malek'e verildi. En iyi yönetmen ödülü Roma filmiyle Meksikalı yönetmen Alfonso Cuarón'un oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Arzu Türkdoğan, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız sizinle bugün programımızda. Biz de aynı Tuna Şanlı'nın başladığı gibi başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da gerçekleşen bir zirve. Bugün Sami Cohen zirvede fiyasko diye yazmış bunu ve aslında herkesin bu zirveden bir anlaşma çıkacağını beklediğini yazmış. Hatta hazırlıkların bile yapıldığını bu anlaşmayla ilgili. Ardından yenecek bir öğle yemeğinin hazırlıklarının bile yapıldığını yazmış. Ama son anda anlaşmadan vazgeçildiği haberi geliyor. Nasıl değerlendirecek gelişmeyi?
Aslında şöyle, son iki yıldır dünya Trump'la yatıyor, Trump'la kalkıyor. Yani evet. Öyle ki nöbet tutuyor. Yani Trump öyle bir tweet atsın ki işte ne olacak gibisinden. Bu Vietnam konusu da son birkaç aydır basında çok gündeme getirildi. İşte daha birkaç gün önce, bu zirveden önce Trump bir açıklama yaptı. İşte dedi ki ben kime güveniyorum? Kim işte Kuzey Kore Devlet Başkanı? Kuzey Kore'yi dünyanın en güzel ülkelerinden biri yapacak, çok gelişecek gibisinden. Ya bu durum sanki anlaşma olmuş gibi bir açıklama olacak manasında değerlendirildi. Ama sonra baktık ki masadan kalkanın aslında Amerika Birleşik Devletleri olduğu anlaşıldı. Yani Kuzey Kore kısmi bir takım insani yaptırımların kalkması karşılığında, yani her bir şekilde Amerika ile müzakerelere devam edeceğini dile getirse de Amerika Birleşik Devletleri bunlara hazır olmadığını dile getirdi. Şimdi bu aslında gazetelerde çok olumlu yaklaştı ama biz böyle bir şey bekliyorduk. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni yıllardır kurduğu, yıllardır o bölgeyi dizayn etmek için kendince işte düşman oluşturduğu bir dönemde siz çok basit nedenlerle bu sebebi elinizden kaybetmek istemezsiniz. Yani Kuzey Kore üzerinden Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'yı, Güney Kore'yi, Çin'i, bölgedeki devletleri kontrol etmeye çalışıyor. Onlara silah satıyor, onlarla ekonomik, askeri, siyasi anlamda ne bileyim işbirliği yapıyor. Hatta Kuzey Kore tehdidi üzerinden Asya Pasifik'te donanma gönderiyor oraya. Sırf Kuzey Kore işte nükleer anlamda diğer ülkeleri tehdit ediyor diye. Şimdi ABD hani Kuzey Kore tehdidini Kuzey Kore ile anlaştığı zaman, Kuzey Kore tehdidini kaldırdığı zaman ABD'ye ne fayda sağlayacak mantıken düşündüğünüzde? Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde basında çıkan yorumlara da baktığımız zaman dün onlar da bu işten çok memnun. Yani biz niye anlaşacağız ki diyor. Yani Kuzey Kore ile anlaşmamızın bize ne katkısı olacak? Yani olay Arzu Türkdoğan insani olmaktan çıktı. Yani sizin haklı olmanız, insanca yaşamak istemenizin hiçbir kıymeti yok. Hiçbir önemi yok. Tamamıyla olay para üzerine kurulu. Zaten Trump baktığımız zaman doğrudan para üzerine kurulu. Oraya gitti, Kuzey Kore ile anlaşamadı. Vietnam'la İşte demiryolu anlaşması yaptı. Para yine, yani her gittiği zaman bir şekilde parasal anlamda, ekonomik anlamda bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Şimdi bu Vietnam görüşmesinin o kadar çok basında yer almasına rağmen, yani çok basit sebeplerle Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edilmemesi, masadan kalkılması aslında bugün piyasalarda oldukça etkiledi. Hı hı. Özellikle dış piyasalar. Neden? Aslında Kuzey Kore ile ilgili değil bu hava. Çin'le olan görüşmelerden de endişe duyuyorlar. Niye? Çünkü Trump yine aynı şekilde tıpkı Kuzey Kore'de olduğu gibi Çin ile de ilgili olumlu açıklamalar yapıyor. Önce piyasayı bir rahatlatıyor. İşte biz Çin'le anlaşmaya yakınız diyor. İşte Jinping'le, dostum Jinping'le görüşeceğim. Büyük anlamda anlaşabiliriz diyor. Ama tıpkı Kuzey Kore'de olduğu gibi dünya diyor ki bu anlaşma olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri Çin'le niye anlaşsın? Yani Çin'le anlaştığı zaman bundan ne kazanç elde edecek? Zaten Çin'i hedef olarak koyarak
özellikle Çin'in İpek Yolu projesini engellemeye çalışıyor. Çin'in İran'la olan ilişkileri, Çin'in Rusya ile olan ilişkileri Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız ediyor. Çin'in son 20 yılda ekonomik anlamda gelişmesi onun askeri anlamda da gelişmesine önemli fırsatlar verdi. Bu anlamda baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le anlaşmasının ABD'ye bir fayda sağlamayacağını göz önünde bulundurursak bunun da bir şok etkisi yaratacağını söyleyebilirim. Yani Trump'ın hani çok böyle absürt kabul edilmeyecek şartlar öne sürerek bir şekilde Çin'i sanki suçlu gibi ilan etmesi çok da aslında beklenilmeyen bir şey olmayacaktır. Çünkü bakın Trump'ın yanındaki yöneticilere baktığımız zaman Pompeo yani Dışişleri Bakanı daha önce işte ne bileyim diğer Beyaz Saray başta olmak üzere Pentagon'da CIA'de çalıştı. Şimdi Pompeo diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında iki tane düşmanı var diyor. Öncelikli düşmanı. Düşmanımız çok da diyor. Ama bizim önceliklerimiz farklı. Bizim asıl önceliğimiz bir İran iki Çin'dir diyor. Yani şimdi o zaman ABD Çin'le anlaşacaksa, Çin'le anlaşırsa gerçekten şunu düşünmemiz lazım. İran'la da anlaşır bunlar. Yani bu şekilde bakmamız lazım. Yani 2010 yıl 50 yıllık stratejisinde Çin'i ve İran'ı hedef olarak koyan, askeri anlamda, ekonomik anlamda hedef olarak koyan ülkenin Çin'le anlaşmasını beklemiyoruz. Bu dünyayı ekonomik anlamda etkilerse ekonomik kriz aynı zamanda ülkeleri bir şekilde gerebilir. Bu gerginlik bazı soğutulmuş bölgelerde, kriz bölgelerinde yeni savaşların çıkmasına neden olabilir. Tıpkı Hindistan-Pakistan olayında olduğu gibi. Yani bunu biz sadece Hindistan'la Pakistan'ın geçmişten beri işte Cambu Keşmir'le ilgili sıkıntıları var anlamında değerlendiremeyiz. Bu aynı zamanda bir refleks. Gerçekten psikolojik anlamda da bir refleks. Bu tür savaşların dünyanın farklı bölgelerine yayılması işte çok yakın beklenti. Mesela Rusya bununla ilgili çok sık açıklama yapıyor. Rus basınına bu hafta baktığımda özellikle Ukrayna krizinin daha da gerginleşebileceği, hatta bu bölgede savaş çıkacağı, Ukrayna'nın savaşa hazırlandığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuda yardım istediğine dair ben birçok makale gördüm. Hatta dünün en önemli manşetlerinden birisiydi. Başta Komersant olmak üzere diğer gazeteler bu anlamda Ukrayna'da Rusya arasında bir savaş çıkma olasılığını güçlü gördüklerini, bununla ilgili hazırlıkların yapıldığını ve NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeye askeri anlamda yığınaklarını sürdürdüğü şeklinde yorumlar vardı, yazılar vardı. Dünya nereye gidiyor onu düşünmek
evet.
lazım.
Evet peki siz de biraz önce altını çizdiniz. Hindistan ve Pakistan arasında da bir gerilim yaşanıyor. Aslında olayların başlangıcı Hindistan'daki bir terör eylemiyle bu terör eyleminde Pakistan'dan bir grubun sahiplenmesiyle oldu. Tam da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Pakistan ziyaretinin ardına rastladı bu gerilim. Şu an gelinen son nokta Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulucu olmasını istemesi noktası. Ama Hindistan'ın da bir yandan gerilimi tırmandırdığı yazılıp çiziliyor. Nasıl değerlendireceksiniz bu gerilimi? Bir kere Keşmir sorunu dediğiniz gibi önemli ve sonu neye varır?
Yani gerilim çok fazla bence devam etmez şimdilik. Yani çünkü o bölgedeki gerilim özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik hani belli bir planı olduğu dönemde işte bazı ülkelerin Suriye'ye yönelik planı olduğu dönemde işte Doğu Avrupa'da bir kriz hazırlıkları devam ettiği dönemde yani diğer ülkeler bu iki ülke arasındaki savaş durumunu desteklemeyecektir. Evet. Yani birçok ülke biliyorsunuz iki ülke Pakistan özellikle hava sahasının ihlali dolayısıyla uçakları düşürdüğü zaman hani çoğu ülke bunun bir şekilde itidalle sonuçlanmasını istedi. Kaldı ki bugün işte esir alınan pilotun serbest bırakılması ve bu süreçte Hindistan'ın da işte buna karşılık kendince olumlu bir politika yürüteceğine dair bir beklenti var. Şimdi orada ilginç olan şu. Pakistan ve Hindistan Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde, Şangay Beşlisi'ne dahil olma konusunda, özellikle Pakistan'ın buraya girmesi konusunda bir fikir birliği vardı. Ve bunun için desteklemişti. Ondan sonra Rusya desteklemişti. Aynı şekilde İran'ı da destekliyorlardı. Şimdi şöyle bir süreç var. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu, işte NATO'nun içindeki bazı müttefikleri Rusya'nın ayarttığı, İşte NATO'yu parçalamak için Rusya'nın bazı politik manevralar içerisine girdiği yönünde eleştirileri varken asıl bomba Şangay'ın içerisinde patladı. Yani çünkü dünyada bundan birkaç yıl önce NATO'nun artık etkisiz olduğu, işte Şangay İşbirliği Örgütü'nün tüm dünyanın güvenliğini sağlayabilecek anlamda askeri bir güce kavuştuğuyla ilgili çok abartılı yorumlar vardı. Şimdi Şangay ülkeleri birbirine girdi. Yani ve bu kriz ortamı, aralarındaki bu kriz ortamının ben çok da kısa süre içerisinde hani huzura kavuşacağını düşünmüyorum. Çünkü Pakistan Hindistan'la, Pakistan İran'la aynı zamanda, yani hem İran hem Hindistan Pakistan'ı terörü finanse etmek ve terör örgütleriyle işbirliğiyle suçluyorlar. Ve çok ilginç, Amerika Birleşik Devletleri de İran'ı desteklemese de Hindistan'ı destekliyor. Yani Hindistan'ın terörle olan mücadelesine destek veriyor ve Pakistan'ı hatalı buluyor. Niye? Çünkü Pakistan Çin'le çok yakın ilişki içerisinde. Ekonomik anlamda Yeni İpek Yolu'nun, ki şimdi baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri Çin'i bir şekilde denizden abluk altına aldı. Kuzey Kore bahanesi, bunlar gibi şeyler. Şimdi Çin bir yol bulmuştu. Yani bu ablukayı aşmak için kendince bir yol buldu. Neresiydi? İşte Pakistan'la işbirliği yapıp Pakistan limanlarını bir şekilde geliştirip oradan okyanusa açılmayı düşünüyordu. Şimdi öyle bir gerilim çıkardı ki Hindistan-Pakistan arasındaki gerilim Çin'i etkileyecek bir sonuç doğuruyor. Ve bundan Amerika Birleşik Devletleri çok memnun. Yani Keşmir sorunu yeni bir sorun değil. Tarihi bir sorun. Baktığımız zaman bu sorunda da aslında şöyle, orası da Müslümanlar yaşıyor. Keşmir'de Müslümanlar yaşıyor ve Hindistan burayı bölgedeki halkın istememesine rağmen, yıllarca mücadele etmelerine rağmen orada bir sanki kapalı bir hapishane kurmuş gibi bir düzen var. Terör diyor ama burada, yani onlar da kendilerini savunduklarını söylüyorlar. Kendi vatanlarını savunduklarını söylüyorlar. Çünkü Keşmir'in yarısı şeyde, Pakistan'da, yarısı Hindistan'da. Ve Keşmir diğer Pakistan'la olan kısmıyla birleşmek istiyor. Hı hı. Fakat Hindistan sonuç itibariyle buna izin vermiyor. Şimdi Keşmir krizi tıpkı Dağlık Karabağ krizi gibi, tıpkı Kıbrıs sorunu gibi, tıpkı Kırım krizi gibi, bunlar bir kısım batılı ülkelerin, ABD başta olmak üzere, istedikleri zaman kullanabilecekleri soğutulmuş kriz bölgeleri diyoruz biz buna uluslararası ilişkilerde. İstedikleri zaman orayı yakıyorlar, ısıtıyorlar ve bu ülkeleri birbiriyle mücadele ettirerek bu anlamda bölgesel anlamda bir taktik uyguluyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Afganistan'dan çekilecekti. Değil mi? Öyle diyordu.
Evet.
Trump öyle açıklama yaptı. Evet, evet. Ben Afganistan'dan çekileceğim dedi.
Evet.
Şimdi Pakistan-Hindistan kriziyle birlikte Afganistan'dan çekilmesi de artık bir bahaneyle geciktirilebilir. Ha, bunu Trump mı istedi? Ben öyle düşünmüyorum. Mutlaka Trump'ın dışında Pentagon başta olmak üzere onlar kendince bir bahane bulmuş oldular. Bakın, bir savaş çıkacak Hindistan'da, Pakistan'da. Biz nasıl Afganistan'dan çekilelim o kadar askeri? Daha yeni açıklama yapmıştı Trump. Biz yarısını çekeceğiz Afganistan'dan diye. Yani bu bölgesel anlamdaki krizler küresel dünyanın tekrardan yeniden parsellenmesi, ABD üzerinde ABD'nin etkinliğini arttırması ya da devam ettirmesi konusunda çok büyük faydalar sağlıyor diyebiliriz. Peki bu ülkeler niye bu tuzağa düşüyor? Peki bu ülkeler neden bu kadar tepkisel davranıyorlar? Ona bakmak lazım. Çünkü bu ülkeler bu anlamda henüz dünyaya ayak uydurabilecek bir demokrasiye sahip değiller. Demokratik anlamda karar almıyorlar. Kişisel anlamda karar alıyorlar. Yani bir Hindistan'da, bir Pakistan'da biz hani bunlar demokratik ülke olduklarını söylüyorlar. Seçimle iş başına geliyor ama seçimlerin nasıl yapıldığını az çok hani tahmin edebiliriz. Bir de tabii bu gerilimde Mondi'nin de önemli bir etkisi var, Hindistan Başbakanı'nın. Hindistan Başbakanı da aslında çok Türkiye'de çok fazla tanınmıyor ama farklı görüşleri olan bir kişilik. Özellikle askeri sanayiye çok önem veriyor ve Mondi döneminde çok ilginçtir. Daha önce Hindistan, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri çok yakın ilişkiler kurarken Mondi ile birlikte Rusya ile çok yakın ilişkiler kurmaya başladılar. İşin ilginç tarafı Çin'le böyle hani birbirlerinin boğazlarını sıkacak kadar düşmanken Şangay İşbirliği Örgütü dolayısıyla Hindistan ve Çin arasında bir şey gelişti. Bir işbirliği alanı gelişti ama o da birkaç ay önce özellikle bu iki ordu, Çin ordusuyla Hindistan ordusu arasında ölümlü olmasa da aslında bir sıcak çatışma oldu sınırda. Yani orada da bir kriz oldu ama Mondi'nin Hindistan'ı farklı bir fotoya koymak istemesi, sanki o İngiltere'nin sömürge döneminde olduğu gibi Asya Pasifik'e tekrardan Hindistan'ı merkez yapıp Hindistan'ın hakim olması gerektiğiyle ilgili bir politikası bir bakıma Batı'nın kendince kısmen tepkisini çekiyor diyebiliriz. Bir takım ticari merkezleri Avrupa başta olmak üzere Çin'den Hindistan'a kaydırmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri kısmen buna destek oluyor. Ama askeri anlamda Rusya ile olan işbirliği ABD'yi rahatsız ediyor. Çin ile olan işbirliği Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız ediyor. Pakistan'la Çin arasındaki ilişki bölgede yeni bir kurgunun ortaya çıktığını gösteriyor. İran ne olacak? Şimdi 31 Mart itibariyle İran'a yaptırımlar tamamıyla başlayacak. Ve İran'a yaptırımlar Hindistan'ı çok fazla etkiliyor. Bakın yani bu krizin çıkmasının ana nedenlerinden birisi de yani Hindistan bölgedeki kriz ortamını kızıştırarak aslında bir şeyler de koparmak istiyor. Hindistan'ın petrolünün yaklaşık %40'ını biz İran'dan karşıladığını biliyoruz. Hı hı. Şimdi eğer Hindistan İran'dan petrol alamayacaksa yaptırımlar dolayısıyla ekonomik anlamda bundan çok etkilenecek. Yani burada bir kriz çıkarıyorsa Hindistan Amerika Birleşik Devletleri'ni de masa başına çekmek istiyor demektir. Yani ben bak Pakistan'la krizi derinleştiririm. Senin İran'la olan mücadelen, İran'a yapacağın yaptırım ikinci plana düşer diyor da olabilir. Yani bunu da gözden kaçırmamak lazım. Bir de tabii Hindistan'da seçim var bu yıl yakın dönemde. Parlamento seçimleri yapılacak. Mondi'nin de hani bu bakımdan bu seçimde bir desteğe ihtiyacı var. Yani seçim zamanları savaş çıkartmak, seçim zamanları askeri anlamda bir yerlere operasyon yapıp milli duyguları bir şekilde hani harekete geçirmek için de Mondi bir manevra da yapmış olabilir ki basında buna yönelik de yorumların olduğunu söyleyebilirim Arzu Türkdoğan.
Peki çok az bir vaktimiz kaldı. Bir de İsrail ile Rusya arasında bir anlaşma var Suriye konusunda. Yabancı savaşçıların sınır dışına edilmesi konusunda nasıl değerlendireceksiniz?
Ya burada yabancı savaşçılar derken aslında ikisinin söylemek istediği farklı. İsrailler İranlıları dışarı çıkarmak istiyor. Ruslar da İdlib'deki yabancı savaşçılar çıkarmak istiyor. Ama şöyle bir anlaşma oldu söyleniyor Rus dostlarımızdan. Yani Putin'in Netanyahu'ya İdlib'deki tüm yabancı savaşçılar çıktıktan sonra ve İdlib işte Esed yönetimine geçtikten sonra o zaman biz buradaki İranlıları çıkaracağız. Bu olur mu Arzu Türkdoğan? Zor. Yani İdlib'deki yabancı savaşçıları çıkardım diyelim. Peki buradan Türkiye'yi nasıl ikna edeceksin? Yani şeyin de Putin'in de burada akıllıca bir manevrayla işte Netanyahu'yu bir şekilde bak orayı hallettikten sonra biz İran'a da geleceğiz ama ora ne zaman halledilecek? belli değil. Evet, buna diplomasi diyoruz bir şekilde. Yani tabii ki İsrail'in Suriye'deki talepleri ve istekleri bir anlamda çok uzun vadeli olacaktır.
Peki bakalım, ayrıntılı bir şekilde önümüzdeki programlarda değerlendiririz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.